Ayrım 12.
1740'da kurulan Ermeni Katolik Kilisesi de 1830'da Katolik Ermeniler için bu statüyü kazanmıştı. Böylece 19. yüzyılda 3 ayrı kiliseye bağlı 3 ayrı Ermeni milleti ortaya çıkmıştı. Ancak burada milleti Osmanlı hukuku anlamına alırsak ayrılığın bölücü niteliğini düşünmek gerekecektir. Oysa bu bölünme Ermenileri dinsel bir topluluk olmaktan çıkarmış, Grigoryan Kilisesi'nin bütün engellemelerine karşılık ayrı dinlere bağlı tek bir topluluk bulunduğu fikrinin pekişmesine yol açmıştır. Yabancı misyoner okulları Ermenilere tarihlerini, edebiyatlarını, insan hakları ilkelerini ve milliyet fikirlerini öğretmiş, dolayısıyla ulusal bilinç unsurlarıyla birlikte laik eğilimleri de kuvvetle Ermenilere empoze eden misyonerler, iç faktörlerle ortaya çıkan bu eğilimleri güçlendirmişler, pekişmesine yol açmışlardır. 4.2.3 Batı düşüncesinin aydınlar üzerindeki doğrudan etkisi. Ülkede kurulan eğitim kurumlarının dışında aydınların Batı düşüncesinden doğrudan etkilendikleri bir diğer önemli kaynak, bu aydınların yurt dışında eğitim görmeleri olmuştur. Bu eğitim sadece belli bir öğretim kurumu ile sınırlı değildir. Batı kültürüyle doğrudan ilişkiye geçmenin baskın bir sonucu bu kişilerin yaşadığı kültürel değişme süreci içinde anlaşılabilir. 19. yüzyılda bu kültür değişmesinin en belirgin göstergesi Fransız ihtilali fikirlerinin hızlı bir şekilde Balkanlı, Arap, Türk ve İranlı aydınları etkilemesi olmuştur. Bu etkinin somut ve parlak temsilcileri olarak Tahtavi, Hayrettin Paşa ve Cemalettin Afgani'den söz etmiştik. Bu etki öylesine güçlüdür ki İttihat Terakki Cemiyeti'nin ilkeleri ihtilalin ilkeleriyle tıpatıp örtüşür. Hürriyet, uhevvet, musavat. Bu etkinin karşı konulmaz biçimde Batı'nın iktisadi genişlemesine koşut olarak dünyayı sarışından elbette Orta Doğu ve Balkanlar, dolayısıyla Osmanlı Devleti de kendini koruyamamıştır. Bu etkinin yabancı okullar, misyoner faaliyetleri ve oryantalizmin yansıması şeklinde Orta Doğu'ya girişini kısmen inceledik. Bu alt bölümde vurgulanmak istenen ise Batı'da eğitim gören aydınların ülkelerine taşıdıkları fikirlerle yaygınlık kazanan etkileme sürecidir. Tahtavi ve Hayrettin Paşa bu bakımdan önemlidir. Fakat bu etkileme biçiminin Batı düşüncesini yoğunlukla Orta Doğu'ya taşıması esas olarak 19. yüzyılın ilk yarısına rastlar. Söz konusu etkilenme sonucu Batı düşüncesini ülkelerine taşıyanların oluşturdukları gelenek kendilerinden sonraki kuşaklarda Batı düşüncesi ikliminin kuşattığı bir ortamı da hazırlamıştır. Osmanlı Devleti'nde açılan askeri mühendislik okulları, askeri tıbbiye, harbiye mektepleri, mektebi mülkiye gibi Fransızca eğitim yapan okullar bu ortamın ögeleri olmuştur. Bu okullar imparatorluğa batılı düşüncenin girebilmesini sağlayan büyük eğitim kanallarıydılar. Benzer şekilde 1830'lardan sonra Balkan ülkelerindeki entelijansiyanın kaynağı Paris Üniversiteleri olmuştur. Paris, Avusturya, Rusya ve Osmanlı egemenliği altındaki ülkelerin aydınlarının bir buluşma ve yayın ortamıydı. 1848 Fransız Liberal Devrimi, Romanya, Sırbistan, Macaristan, İtalya ve Polonya'da Rusya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti'ne karşı liberal milliyetçi ayaklanmaların patlak vermesine yol açmıştır. 1840'larda ülkelerine dönen yerli aydınlar ihtilalin olgunlaşan fikirlerinin potansiyelini de taşımışlardı. Böylesi ayaklanmalara müsait hale gelmiş olan nesnel koşulların yarattığı başkaldırma potansiyeli bu katkıyla kuvveden fiile çıkmış oluyordu. Batı siyasal ve toplumsal düşüncesinin Osmanlı fikir hayatındaki etkisi ve görüntüsü yukarıda anılan ülkelerden epeyce farklı olmuştur. Başka ülkelere tabi bulunan bu ülkelerde milliyetçi potansiyeli arttıran ve Rusya gibi yerlerde mevcut çelişki ve bölüşüm problemlerinin adlandırılmasına yardımcı olan bu etki Osmanlı'da ivmesi çok düşük düzeyde seyreden bir modernleşme halindeydi. Bu modernleşme durumu ise toplumla kendisi arasına kesin çizgiler çekmiş olan devlete özgüydü. Devlet aygıtı içinde tartışmaya açılan ve bu süzgeçten geçerek topluma mal olan Batı düşüncesi işgal gibi bir probleme bina edilmiş olmamasıyla da anılan ülkelerdeki sonuçları vermemiştir. Bu düşünce gerçek sonucunu Cumhuriyet'le birlikte göstermiştir. Esasen bu yeni ideolojinin resmileşmesi Cumhuriyet'le mümkün olmuştur. Beş, Orta Doğu ve Balkanlarda milliyetçilik hareketleri. 5.1, Arap milliyetçiliği. Arap milliyetçiliğinin köklerini oryantalistik çalışmaları ve Batı etkisine açılmış yeni İslami düşüncede, İslami modernizmde bulmaktayız. Bunların yanı sıra en önemli bir diğer etki Hristiyan Arapların eylemleri ve düşünsel faaliyetleri olmuştu. Gerek dinden gerekse sekülerizmden pay alan bu kaynaklar özellikle Türklerle Araplar arasında iki ayrı milliyetçiliğe dönüşen farklılıkları beslemiştir. Arap milliyetçiliği önceleri Osmanlı karşıtlığı nedeniyle liberal, anayasacı, anglofil ve frankofildi. Bu ideolojinin temsilcisi olan batılılaşmış aydınlar İngiliz ve Fransız eğitim kurumlarında yetişmişler ve Avrupa aydınlanmacılığından kuvvetli bir şekilde etkilenmişlerdi. Arap milliyetçiliğinin ilk kök saldığı bölge Suriye'nin kıyı bölgeleriyle Halep ve Şam gibi önemli ve canlı kentlerdir. Zira Arap dili ve edebiyatının Rönesans'ını ortaya çıkaran, Arap milliyetçiliğine kültürel biçimini veren yer 1860'larda Suriye olmuştur. Suriye, Hristiyan Arap unsurların yoğun bulunduğu ve Avrupa ekonomisiyle sıkı bağların bu unsurların kanalıyla tesis edildiği bir bölgeydi. Suriye, dünya ekonomisiyle kurduğu yeni hiyerarşik ilişkisinde İhracat, ithalat yoğunluğu bakımından arta önemine bağlı olarak gayrimüslimlerin bu ticarette ve sınai faaliyette giderek yükselmesine şahit oldu. Burada kapitülasyonların gayrimüslimleri avantajlı hale getirmesinin de rolü vardır. Osmanlı toplumsal sistemi içerisinde bürokrasi, ordu ya da ulema katmanları içinde yükselme yolu bulunmayan Hristiyan, zımmi unsurlar, enerjilerini bankacılık, ticaret, depolama hizmetleri, gemicilik gibi faaliyetlere yoğunlaştırmışlardı. 19. yüzyıl içinde hızla dünya ekonomisinin çevre birimi haline gelen Osmanlı Devleti'nde dünya ekonomisiyle ilişkiyi sağlayan ticari faaliyetler başat bir önemi haiz hale geldi. Bu meyanda kendilerini bu faaliyetlere kanalize etmiş olan Suriyeli Hristiyanlar, kendi sınırlanmış statülerinden kurtulmaya başladılar. Ticari faaliyetin en yoğun olduğu yerler, düşünsel hayatın da en hareketli merkezleridir. Osmanlı Devleti'nde dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde eklem yeri olan limanlar, işte böyle yoğun ticari faaliyete de sahne olmaktaydı. Bunlar arasında Selanik, İzmir, Beyrut ve Basra ilk sırayı alır. Konumuz açısından Beyrut ve Art bölgesi dünya ekonomisi içinde 19. yüzyılda uzmanlaşarak kademelenmiştir. Bu çerçevede Hristiyan Araplar sadece komisyoncu, temsilci veya distribütör olmaktan öte girişimci bir rol oynamıştır. Fransız tekstil sanayinin ham ipek ikliği talebini karşılayan en önemli bölgelerden biri Lübnan Dağı ve çevresi olmuştur. 1840 ile 1914 yılları arasında bu bölgede 200'e yakın ham ipek ipliği fabrikası kuruldu. Bu fabrikalar bütün Doğu Akdeniz üretiminin 1/5'ini karşılamaktaydı. 20. yüzyılın başında Lübnan Dağı ve Suriye'de bulunan 190 fabrikadan sadece 6'sının sahibi Fransızdı. Geri kalanı yerli girişimcilere aitti. Bu girişimcilerden 15 tanesi Dürzi veya Müslüman Suriyeli, gerisi ise tamamen yerli Hristiyandır. Tamamıyla Fransız sermayesine ve dünya ekonomisinin hareketlerine bağlı olmasına karşın Osmanlı Devleti'nin tanıdığı özerk statünün de desteğiyle Lübnan giderek dünya ekonomisinin aşırı uzmanlaşmış bölgelerinden birisi olmuştur. Bu maddi temel ya da var olan sivil toplum ve bu topluluk üzerinde Batı Avrupalı ve Amerikalı misyoner eğitiminin etkisi bir Hristiyan Arap entelijansiyasının doğmasına yol açmıştır. Bu entelektüel topluluk Arap uyanışı El Nahda'nın da merkezi bir rol oynadı. Hatta Arap modernleşme hareketine damgasını vurdu. Daha da ileri giderek Hristiyan Arap aydınlar Panarabizm hareketini, Arap irredentizmini başlatmışlardır. Modern Batı etkisini Orta Doğu'ya taşıyan ilk topluluğun bu güçlü Hristiyan azınlıklar içinden çıkması ve bu insanların laik milliyetçi akımların doğuşuna öncülük etmeleri şaşırtıcı değildir. Laiklik, Müslüman çoğunluk içinde yaşayan bu topluluklar için bir güvenlik önlemi olarak görülmüştür. Bu güvencenin gerçekleşmesinde en temel meşruluk organı ise mutlaka bir ulus devlettir. Buna binaen bazı Hristiyan Arap aydınları bağımsız bir Suriye veya Lübnan devleti kurmak düşüncesine yöneldiler ve Avrupa kaynaklı etnik temelli milliyetçilik fikirlerini Müslüman Araplar arasında da yaymaya başladılar. Hristiyan aydınlar grubu çalışmalarını öncelikle Arap kültürü üzerinde yoğunlaştırdılar. Arap kültürünün temel taşlarını dil ve edebiyatın inceliklerini öğrendikleri yer, oryantalistik literatürünün özenle işlendiği yabancı okullardı. Kültür milliyetçiliğinin başlamasıyla Hristiyanların Avrupa'yı püskürtülmesi gereken değil, kopya edilmesi gereken bir model şeklinde görerek laik anayasacılığı transfer etmeye çalışmaları Müslümanları etkilemekte gecikmedi. İslami reformist hareket yoluyla Batı düşüncesine yönelmeye başlamış olan bazı Müslüman aydınlar, Muhammed Kürdali, Abdurrahman el-Kavakıbi gibi temsilcileriyle şekillenen bu kültür milliyetçiliğine laik bir bakış açısıyla katıldılar. Özellikle Kavakıbi'nin İslam yorumu ayırt edilmelidir. Kavakıbi, İslamlığın ilk çağlardaki gücünü Araplıkla özdeşleştirir. İslam'ın peygamberi, Kur'an'ın dili ve onun coğrafi orijini hep Arap'tır. Bu bakımdan İslam, Araplar için özel bir yere sahiptir. Arapların İslam içindeki rolüne yaptığı bu vurgu, Kavakıbi'yi İslam'daki Osmanlı-Türk katkısını küçültmeye, önemsizleştirmeye götürür. O manevi merkezinin Mekke ve manevi halifesinin de Kureyşli olduğu bir İslam Ulusları Federasyonu dişler. Ancak bu kurumların ve kavramların İslam'ın klasik siyasal teorisi içinde yeri bulunmadığına dikkate almaz. Bu düşünce ortamı etkisini Birinci Dünya Savaşı'ndan önce pek göstermediyse de Kavakıbi ve onun gibi düşünenler gerek Raşit Rıza gibi bir Kavakıbi öğrencisi kanalıyla gerekse Arapçılığın ilk kuramcılarından Küstantin Zurek gibi kişilerin dini milliyetçilik kuramı içinde geçmişten tevarüs edilen en önemli güç olarak ele almaları yoluyla İslami modernizm ve batılı milliyetçilik sentezi şeklindeki düşüncelerini geleceğe iletmeye başarmışlardır. Bu iletimde en önemli rolü Şam ve Suriye'nin diğer önemli kentleri üstlendiler. Özellikle İslami modernizmin gelişmesi açısından Şam üzerinde durmak gerekir. Şam, Suriye ekonomisinin dünya ekonomisi içinde yeni konumlanışı, bölge üzerinde Avrupalı güçlerin projeksiyonları ve tanzimat reformlarının etkisiyle biçimlenen yeni koşullar muhacesinde dinsel reform hareketinin merkezi olmuştur. Bu merkez hem Hristiyanların başlattığı uyanış hareketinin etkisiyle hem de Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh'un dikkati çektiği yeni perspektif ve Suriye'de Abdülhamit dönemine kadar uzanan ve İttihat Terakki tarafından da pekiştirilen Türkleştirme politikasının etkisiyle dinsel reformizmini Arapçılıkla birleştirdi. Bu birleştirmede en önemli rol Tahir el-Cezayiri'nin öğrencilerine aittir. Bu öğrenciler 1906'da Arap kültürünü canlandırmak ve Arap halkını geliştirmek amacıyla Cemiyet-ül-Nahda el-Arabiye, Arap Uyanış Derneği'ni kurdular. 1908-1909 yıllarında artık Suriye'de Arap milliyetçiliği ile Selefiye hareketi tek bir olgu haline gelmişti. Bu gelişmeler ve Abdülhamit döneminde bu faaliyetlere karşı artan baskılar Suriye'de köklenen milliyetçi hareketin Mısır'a taşınmasına yol açtı. Mısır'da fiili durum milliyetçiliğin yayılmasını kolaylaştırıcı bir mahiyetteydi. Bir yandan bir İngiliz kolonisi haline gelmek, öte yandan da Mehmet Ali Paşa yönetimiyle bütün bütüne kökleşen Türk seçkinler tarafından idare edilmek Mısır'da milliyetçi uyanışı hızlandırmıştır. Bu uyanışta Batı'da öğrenim görmüş ve oryantalistik kanalıyla kendi tarihini öğrenmiş yerli aydınların büyük ağırlığı vardır. Arabi Paşa ayaklanması aşağı yukarı yukarıda belirttiğimiz etkenlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan bu ayaklanma pek bilinçli bir ulusal uyanış olarak düşünülemez. Nitekim Nikki Keddie, Afgani'nin yarattığı entelektüel geleneğin bu tip hareketleri üzerindeki etkisini 1879 ile 1882 yılları arasında cereyan eden olayların sonuçlarıyla sınırlamaktadır. Bunun dışında Suriye'de gelişen Arap milliyetçilik akımı 19. yüzyıl Mısır'ında vuku bulan gelişmelerle bir noktada birleşmiştir. İşte 20. yüzyıl Mısır milliyetçiliğinin temeli bu birleşmedir. Bu gelişmelerin özünü Rıfat Tahtavi ya da Şeyh Hüseyin El Mersafi gibi en önemli siyasi düşünürlerin çağdaş Avrupa milliyetçiliği terminolojisini aksettiren düşünceleri meydana getirmişti. Bu düşünceler Mısır topraklarıyla sınırlanmış bir tarih görüşüyle vatanlarının tarihini İslam öncesi Arap çağlarına, Firavunlar Mısır'ına kadar geri götürür ve Mısır'ı Avrupa milliyetçiliğinin patriye kavramıyla örtüşen vatan kavramıyla tanımlar. Böylece dinsel kavramların sınırlamadığı ucu açık bir ulusal duygunun, kimliğin ya da temelleri atılmış oluyordu. Bu eğilimi Afgani ve onun selefiyeci olmayan takipçilerinin laik karakterli reformizmi desteklemiştir. Mısır milliyetçiliğinin işini Avrupa'nın Mısır'a egzotik bakışı bir bakıma kolaylaştırmıştı.